Ayrım 4. Kudüs Güncesi Al-Subar Sahar Kalifa Sayfa 54. 10. Bölüm. Makinelerin ortalığı kaplayan gürültüsü kıyamet gününü anımsatıyordu. Buldozerlerin homurtuları, elektrikli testereler, beton kırıcıların, kepçelerin, matkapların hıçkırıkları. İşçiler tek bir sesle haykırdılar. Adil! Yere yatmış bir adamın çevresinde toplanmışlardı. Adamın dört parmağından oluk gibi kan fışkırıyordu. Dalga dalga kırmızılık az bir zaman önce portakal ağaçlarının köklerini kopardıkları kumlu toprağa gömülüyordu. İşçilerin çığlıkları birbirine karışmaya başladı. Adil! Zühtü adamı kucaklayarak biri gidip onu bulsun dedi. 14 yaşından daha büyük olmayan gazyeli genç bir çocuk garaja doğru seyirtti. Adil kaportası kaldırılmış kocaman bir kamyonun ön kısmına tırmanmıştı. Motor kesik kesik aralıklarla hıçkırıp duruyordu. Çocuk soluk soluğa haykırdı. Adil! Adil makine yağı içinde asık bir suratla döndü. Ebu Sabır'ın parmakları kesildi, yerde yatıyor, kanıyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Adil kamyondan aşağı atladı. Motoru homurtusuyla baş başa bıraktı. Elektrikli testereye doğru dört nala koşturmaya başladı. Koşarken de soruyordu. Sağ mı sol mu? Sağ. Adımlarını uzattı. İşçiler hala adamın çevresinde bağırıp duruyorlardı. Kimi gidiyor, kimi geliyordu. Ebu Sabır Zühtü'nün göğsüne yaslanmış, ifadesiz bir yüzle çevresindekilere bakıyordu. Adil bağırdı. Can kurtaran nerede? Vermediler. Nasıl? Gerçek olamaz. Hayır, gerçek. Ebu Sabır'ın çalışma izni yok. Bu nedenle de sigortalı değil. Adil danışma bürosuna daldı. Musevi kafasını kaldırdı ve kibarca özür diledi. Üzgünüm, yalnızca çalışma izni olanları kurtarıyoruz. Yönergelere aykırı. Üzgünüm dostum. Can kurtaranlar park etmiş, hiçbir iş yapmadan duruyorlar. Üzgünüm dostum. Adil koştura koştura kalabalığa doğru geldi. Bir çözüm düşünmüştü. Yaralıyı omuzlarından kaldırdı ve bağırdı. Yardım et Zühtü! Yaralıyı garaja taşıdılar. İşçilerden biri çift kabinli vagonun arka kapısını açtı. Adil vagona tırmandı. Yaralıyı kauçuk halının üzerine boylu boyunca uzattılar. Yaralının gömleğini çıkardı. Yırttı, bağırdı. Çalıştır! Acıyan bir sesle fısıldadı. Sıkı dur Ebu Sabır, bir saate varmaz Nablus'a varırız. Nablus, o zamana dek kanım kalmaz. Kafasını çevirdi. Yeniden bayılır gibi oldu. Adil kanamayı durdurmak için yaralının kolunu sıkıca bağladı. Gömleğin öteki parçalarıyla elini sardı. Sinirli sinirli saatine baktı. Çizgi halinde akıp giden otomobilleri işaret lambalarını izledi. Sokaklar tıklım tıklımdı. Kaldırımlar her türlü insanla kaynıyordu. Doğulular, Batılılar, Asyalılar, Afrikalılar, Avrupalılar, Amerikalılar, her ulustan, her ırktan, her renkten ama tümü de Orta Doğulu kimliğinde birleşivermişlerdi artık. Çift kabin rüzgar gibi gidiyordu. Bir Egged otobüsüne çarpacaktı. Bunu ancak tam zamanında gerçekleştirdiği hızlı bir frenle önleyebildi. Otobüsün şoförü camdan kafasını çıkardı ve tiksintiyle küfür edercesine ''Aravim, Aravim, İbranice Arap anlamında, dedi. Zühtü üstüne üstüne gitti. Küfürler yağmur gibi yağarken gaza bastı. Tel Aviv Adil'in gözlerinden kayboldu. Ama dev gibi State Empire gökdelenleriyle Migdal Shalom, Migdal Shalom, Tel Aviv'in en yüksek binası. İçinde satış galerilerinin yanı sıra bazı bakanlıklar da bulunmaktadır. Kulesi gözden kaybolmadan öylece kalmışlardı. Fabrika bacalarından duman fışkırıyor ve gökyüzüne doğru ağır ağır süzülürken ufkun rengi soluyordu. Adil iki sigara yaktı. Birini yaralının dudakları arasına sıkıştırdı. Çek bir nefes dedi. Adam sakat elini uzattı, sigarayı yakaladı ve onu emmeye başladı. Şokun etkisi azıcık geçmişti. Kendine gelmeye başladı. Olup bitenleri anımsadı. Adil'le uzun uzun bakıştılar. Sağ, göz pınarlarında iki damla gözyaşı birikti. Mahvoldum Adil. İçini çekti. Kendini hayır kurumunun önünde uzanan kuyrukta aylık yardımı beklerken görüyordu. 5 dinar mı? 100 İsrail lirası. Neye yetecekti? Ekmek dışında ne alınabilirdi? İnsan yalnızca ekmekle yaşamaz. İmgeleminde görüntüler birbirini izliyordu. İşgalin ilk aylarının anıları, sokağa çıkma yasağı, karısı boş bir çanağı eline alarak komşu evleri dolaşmıştı. Hayır kurumu, 2 sabun ve 1 kilo şeker. Gözyaşları fışkırdı ve yanaklarının kırışıklıkları arasında devinimsiz kaldı. Mahvoldum Adil. özür dileyerek gözyaşlarını sildi. Sen açlığın ne olduğunu bilmiyorsun, işsizliğin ne olduğunu bilmiyorsun. Adil gözlerinin önünde uzanan pamuk tarlasına baktı ve mırıldandı. Hiç de değil, biliyorum. Bir zamanlar tarlalar bu ovalar kadar yeşildi. Fideler insan boyuydu. Muz ağaçları bulutlara ulaşırdı. Birileri, Filistinli eylemciler. Ebul Hafız'ın portakal bahçesinde gizlenince onlar, İsrail askerleri, bahçeyi yaktılar. Şimdi sıra bizimdi. Ama ağaçlar susuzluktan yandı. İşçiler toprağı bırakıp gitti. Toprak da öldü. Ve ben toprağın yarasıyla, kendi yaramla bir başıma kaldım. Kafasını ikinci kez salladı ve dumanı üfürdü. Hiç de değil. Biliyorum. İşsizliği yaşadım. Ebu Sabır acı bir sesle, ama sen havanın sertliğini bilmiyorsun dedi. Bir insanı yakaladığı zaman ancak mutlu düşlerde gecikebilen uzak bir umut haline götürür ölümü. Bunu da biliyorum. Babamdan ve kendimden öğrendim. Ama çoğu kez yalnızca kendimden. O şimdiki zamanda geçmişe bağlanarak yaşıyordu. Caninin cinayete bağlılığı, mikrobun yaşayan hücreye bağlılığı, yaşayan bedenimde yürek gibi atan ne varsa onun hastalıklarının hizmetinde kaldı. Adam Adil'in koluna dokundu. Sinirlenme ama gerçek be oğlum. Zaman sana haksız davranmış olsa da sen hep bir el kermi olarak kalacaksın. Bütün kapılar önünde açılacak. Zengin kapıları, banka kapıları, cennetin kapıları. Adil umutsuz bakışlardan kaçmak için yüzünü çevirdi. Yanılıyorsun. İnsanlar ancak almak için veriyorlar. Bankalar da öyle, Allah da öyle. Ve benim verecek bir şeyim kalmadı. Meyve bahçesi ipotekli. Ev tüm El-Kermi ailesinin ortak malı. Kollarımdan başka varlığım yok. Önünde duran yaralı eli düşünerek elini hızla indirdi. Utandığını hissetti ve homurdandı. Verecek hiçbir şeyim kalmadı. Ben de senin kadar mutsuzum. Mutsuzluk bizi eşit kılıyor. Egemen olan gözyaşları, kan ve acı arasında Ebu Sabır hırıldandı. Verecek hiçbir şeyim kalmadı. Ben de senin kadar mutsuzum. Mutsuzluk bizi eşit kılıyor. Egemen olan gözyaşları, kan ve acı arasında Ebu Sabır hırıldadı. Elimin kanaması durmayacak. Şeker hastalığım kanın pıhtılaşmasını engelleyecek. Ölürsem çocuklara göz kulak ol. Sabır'ın okulu bırakmasına ve benim yerime geçmesine izin ver. Dinar anlaşmalı, saygın bir memur olmasını isterdim. Sağlık olsun. İsrail lirası açlıktan daha iyidir. Mutsuz olma Adil. Tanrı varlığını sürdürüyor. Başka konudan söz edelim. Unutmak ya da unutur gibi yapmak için bir öyküyle beni eğlendiremez misin? Seni eğlendirmek için bir öykü mü? Evet. Örneğin Ebu Zeyd el-Hilali ya da Antar İbn Şeddad'ın... Zeyd el-Hilali ve Antar İbn Şeddad, Arap Halk Hareketi'nin kahramanlarıdır. Çevirenin notu. Öyküsü gibi. Adil anımsamaya çalıştı ama belleğinde en küçük bir şimşek çakmadı. Ebu Sabır düşler arasında konuşuyordu. İlk okuduğum kitabı Şeyh Radi'den ödünç almıştım. Ağzı kalabalık bir adamdı. İnsan onu dinlemekten yorulmazdı. Gecelerimizi onun öykülerini dinlemekle geçirirdik. Kendimizi unuturduk. Ayaklarımız yerden kesilirdi. Binbir Gece Masalları, Ebu Zeyd el-Hilali, Seyd İbn Zihi Yazn. Bir keresinde anlattıklarını nereden aldığını sordum. Bana sayfaları sararmış eski bir kitap verdi. Kitabı bir gecede bitirdim. Ertesi gün bir başka kitabı yalayıp yuttum. Sonra bir diğerini, sonra bir diğerini. Şeyh Radi'nin öykülerini oğlumun belediye kitaplığından getirdiği kitaplarla değiştirdim. El Ayyam, Mısırlı yazar Taha Hüseyin'in öz yaşam öyküsü. Peygamberin yaşamı, Ihlamurların gölgesinde. Ihlamurların gölgesinde. Paul ve Virgin'in Mısırlı yazar Alman Falti tarafından Arapçaya uyarlanması. Kitaplarını okudum. Sefilleri de okudum. Kocaman bir kitaptı. 10 günde bitirdim. Baldırı çıplakların askeri kaleyi ele geçirdiklerine inanır mısın? Bastili mi? Evet o. Adını unutmuştum. Açlığın güç yarattığına inanır mısın? Ben kendi hesabıma inanmıyorum. Açlığı tanıdım. Beni ruhu ve bedeni zayıf kocaman bir iskeletten başka bir şey yapmadı. Oğlum okuduklarımın masal değil, tarih olduğunu söylüyor. Ama ben inanmıyorum. Tarih de insanların ürettikleri masallar. Tamı tamına tıpkı Şeyh Radi'nin anlattıkları gibi. Bir keresinde ben de insanlara benzeri öyküler anlatmaya çalıştım ama beceremedim. Benimle alay ettiler. Öykülerime inanmadılar ve anlatımımdan hoşlanmadılar. Öykülerimin kaygı verici olduğunu ve insanı korkuttuğunu söylediler. Ben de anlatmayı kestim. Kamyon birkaç sivil otomobilin dışında neredeyse ıssız sayılan yolu tutmayı sürdürüyordu. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra Adil adama doğru döndü. Adamın yüzü bal mumu gibi sapsarıydı. Bakışları yaralı ele doğru kaydı. Gömlek şimdi kan kırmızıydı. Elin altında ince bir çizgi halinde akıp giden ve iç döşemede bir yarık arayan kan gölcüğü oluştu. Yaşam yaralının yüzünü terk etmeye başlamıştı. ''Ebu Sabır, hala benimle misin?'' Adam mırıldandı. İrileşmiş, boş bakışlı gözlerini açtı. Zorlukla konuştu. Ebu Zeyd el Hilali'nin öyküsünü dinlemeyi ne kadar isterdim. Adil, bu trajedinin çok eski olduğunu düşündü. Masal her gün yineleniyordu. Özür dilemek istercesine mırıldandı. Bilmek isterdim. 11. Bölüm. Umsabır göğsünü yumruklamaya ve çığlıklar atmaya başladı. Sağ eli. Yüreğim parçalanıyor. Ah yaşam! Mutfaktan banyoya, banyodan yatak odasına, yatak odasından mutfağa şaşkın şaşkın dolaşıyordu. Eski eşyalarla dolu odanın ortasında durdu, sızlanmaya başladı. ''Ne yiyip içeceğiz?'' Adil onu avutmaya çalıştı. ''Tanrı rızkını verir Umsabır.'' Kadın onu duymadı. Panik içinde Adil'in yüzünü dikkatle incelemeye başladı. Şişkin eli göğsünü dövüyordu. ''Doyasıya yiyelim diye bir iş bulmasını istemiyorduk. Göz değdi Ebu Sabır.'' ''Nazara geldin Ebu Sabır. Keşke seninkinin yerine benim elim kopsaydı Ebu Sabır.'' Adil utangaç bir tavırla yineledi. ''Allah korur ey Umsabır. Yüreğim parçalanıyor. Ah yaşam. Başım çatlıyor. Ah yaşam. Ah kara bahtım.'' El ayasıyla gözyaşlarını sildi. Bileğindeki altın bilezik parıldıyor, birbirine çarparak ses çıkarıyordu. Altınlara baktı. ''Bunları satmak gerekecek. Ne varsa satmak gerekecek. Yahudilerin yapacaklarından korkuyordum. Karartma gecelerinden korkuyordum. Bundan böyle tüm yaşamımız karartma olacak.'' Yatak odasına gitti, dolabı açtı, kirli ev elbisesinin beline eski bir naylon çorabı kuşak gibi bağladıktan sonra siyah bir palto giydi. Giysisinin etekleri yukarı çıktı ve paltoyla örtüldü. Eski pabuçlarını giydi, başına siyah bir örtü örttü. Büyük kızına tembihlerde bulunarak dışarı çıktı. ''Çorbayı taşırma, ekmeği söylediğim gibi kapta ufala. Yağmur yağmadan önce ipteki çamaşırı toplarsın. Bedevi beni sorarsa tesbih çekmesini ve babana değen nazarı dağıtması için bir parça şap yakmasını söylersin. Zamanı varsa muska yazdırmak için Samaritlere. Samaritler, başından beri Samarya'da, Batı Şeria Nablus kentinde yaşayan eski İsraillilerin soyundan gelenlerin oluşturduğu küçük bir tarikat. Gitmesini söylersin. Ebu Sabır kendini avutmak için, geriye baş parmakla yarım orta parmak kaldı. Hiç yoktan iyidir. Tanrı geri kalanının rızkını verir dedi. Ağlayan kadın birdenbire soğukkanlılığını kazandı. Sarkmış yüz çizgileri katılaştı. ''Dert etme Ebu Sabır, önemli olan kurtulmandır. Yarın oğlun seni yükünden kurtarır.'' ''Ya beni kim kurtaracaktı yükümden ve kaygılarımdan? Nuvar mı? Acıklı olayın yükünü benimle birlikte taşıyamayacak kadar küçük, nazik. Basel mi? Hala ekmeğinin tabağına doğranmasına gereksinimi var. Meyve bahçesi mi? Borç içinde. Ve şu doymak bilmeyen lanet olası böbrek aleti mi? Babamın kemiklerini ısıtacak parayı yutmak için cehennem kapısı gibi açık ağzı. Babam da salonun ortasında, çevresinde önemli kişilerle bağdaş kurup oturmuş bir ağa sanki. Kahve içiyorlar ve işçileri cehennemin dibine gönderiyorlar. İşçiler önemli kişilere lanet okuyorlar ve direnişin bedelinden söz ettikleri zaman onlara kol çekiyorlar. Adil'le yalnız kaldıklarında Ebu Sabır ona, ''Bu kadın bir pırlanta. Dualarla ve şükürlerle bana cesaret vermeye çalışıyor. Sağlık olsun. Değerli bir morfin. Ama benim daha etkin nesnelere gereksinimim var. Ayaklarımın yerden kesilmesi ve unutmam için bana eğlendirici öyküler anlatsınlar. Ebu Zeyd el Hilali'nin destanını anlatacak birine ne kadar gereksinimim var?'' Adil, trajedinin yeni olmadığını, tarihin her gün yinelendiğini bir kez daha düşündü. Özür dilercesine, ''Üzgünüm, bilmiyorum.'' dedi. Adil cenaze alayında gidercesine ağır ağır basamakları indi. Acıması giderek artıyordu. Bütün benliğini kapladı. dağıldı. Tıpkı bir ahtapotun upuzun kolları gibi. Fışkırtılan mürekkepler kafasını kapkara bulutlarla dolduruyordu. Kurtuluş neredeydi? İşgal, toprak, çevredekiler, Umsabır'ın parçalanan yüreği ve büyük yıkımı, yakılan şap ve kem gözde miydi? İşgal, çoğul sözcük, sürgün, yurdun bağrında yaşanan bir gerçeklik, işkence, Birleşmiş Milletler'deki politika pezevenklerinin kendilerine adadıkları bir zevk, çirkefe bat ülkem, biz de yeryüzünde barış olsun diyelim. Kafasını gökyüzüne doğru kaldırdı. Kara bulutlar batıya doğru uzaklaşıyordu. Yağmur yağacak. Umsabır çığlıklar attı. Ayak sürüyerek basamakları indi. Çamaşırı topla Ataf. Her ikisi de küçük sokaklardan yürüyerek alana doğru yöneldi. Ferit el Atraş doğduğu günün sefaleti nakaratını söyleyip duruyordu. Kissinger sorunun çözümleneceğine söz veriyordu. Sabun fabrikasındaki yüksek derecedeki memurlar uluslararası politikanın tekniklerini tartışıyorlardı. Umsabır, Kur'an'daki Taç suresindeki Ayetül Kürsü'yü mırıldanıyordu. Bari sol eli olsaydı. Sağ eli, sol eli. Her şey böbrek hastalıklarından daha iyidir. Hangi sakatlık olursa olsun, hangi hastalık olursa olsun, hangi mutsuzluk olursa olsun, ne olursa olsun böbrek hastalıklarından daha iyidir. Kanın zehirlenmesi, ödem, çatlayan deri ve takılı aletin köleliği, hangi yaşam olursa olsun, hangi ölüm olursa olsun, Arap Bankası'nın tüm şubelerinin fiyatını ödeyemeyeceği ağır bir ölüm bu. Bu koşulda işçilerinin, köylülerinin terk ettiği bir meyve bahçesi için ne düşünmeli? Şehade bile terk etti onu. Yaşlı adamla köpekten başka kimse kalmadı orada. Yarın öbür gün ihtiyar da ölecek, köpek kalacak. Babamın kanıyla idrarı birbirine karışıyor ve ben beslenecek boğazlarla aletin kölesiyim. Usame gözlerimde bir utanç ışığı arıyor. Çirkefe bat ülkem. Bir de yeryüzünde barış olsun diyelim. 12. Bölüm. Ana kapıdan içeri girdi. Helezoni merdivenin eski basamaklarını tırmandı. Avluda limon ağaçlarının kokusu çarptı burnuna. Nuvar havuzun yanındaki gonca güllerin ve yasemin buketlerinin önünde oturmuştu. Onun yanında ufak tefek bir genç kız oturuyordu. Usame önce onu erkek sandı. Nuvar, onu görmekten etkilenmişe benziyordu. Başını eğdi ve Usame kendilerine doğru ilerlediğinde onu görmezlikten geldi. Her zamanki koşullarında olsa Usame, onun kayıtsızlığını anlar, dalgınlığına verirdi. Ama Adil'i arıyordu, ne pahasına olursa olsun onu görmek istiyordu. Bu nedenle de incelik kurallarına uymadı. Nuvar'ın yanına geldiğinde Nuvar sıkıntısını belli etti. Gözlerini yere indirerek mırıldandı. ''Merhaba Usame.'' Usame, Nuvar'ın yüzünün, göz kapaklarının kızarıklığını fark etti. Durdu. Söyleyecek bir söz bulamadı. Nuvar, arkadaşını tanıttı. ''Arkadaşım Lina, Salih'in kız kardeşi.'' Usame, çocuksu tavırla genç kızı selamladı. Salih'i sordu. Öğreniminden kaygı duyduğunu belirtti. Lina, Salih'in tutuklu olduğunu söyledi. Gülümseyerek ekledi. ''Önemli değil, hapishane erkekler içindir. Kimse sıranın ne zaman kendisine geleceğini bilemez.'' Usame, Adil ile Salih gibi iki arkadaşı birbirinden o denli farklı kılabilen koşulları düşünerek hüzünlendi. Birincisi İsrail'in ekonomisini güçlendiriyor, ikincisi hapishanelerde çürüyordu. Nuvar'a Adil'in nerede olduğunu sordu. Nuvar, Adil'in çiftlikten gelmediğini, geceden önce hiç dönmediğini söyledi. Usame bu kez dayısını sordu. Nuvar, her zamanki bakım için doktora gitmiş olduğunu belirtti. Basel ise evdeydi, onu görmeyi çok istiyordu. Usame onlara veda etti ve eski yapının ikinci katına götüren basamakları çıktı. Salona gelmeden önce Basel'in arkadaşları olan gençler arasında ateşli bir tartışmanın kırıntıları kulağına kadar geldi. O zaman delikanlının da pek rahat olamayacağını anladı. Yeğenine bir selam verip gitmeye karar verdi. Ama Basel onu alıkoydu. Arkadaşlarını tanıttı ve kendileriyle birlikte bir kahve içme önerisinde bulundu. Usame kahveden sonra gitmeyi düşünerek zoraki şöyle bir halde oturdu. Ama ateşli tartışma dikkatini çekmiş, önce merakla ardından canlı bir ilgiyle dinlemesine yol açmıştı. İçlerinden biri Usame'ye garip gelen bir tonda konuşuyordu. Gençlerin işgalden önce akıllarına gelmeyen sorunları tartıştığını ilk kez duyuyordu. Genç coşmuştu. Bakın olaylar nasıl gidiyor. İlkokulda baskı ve zorlama, ara sınıflarda kişiliğin ezilmesi, ortaokula gelince kısır ders programları arasında tükeniş. Bu annelerimizin ve babalarımızın mühendis ya da doktor olmamız için bizden en iyi not ortalamasını elde etmeyi istedikleri aşama. Sonunda doktor ya da mühendis olduğumuz zaman öğrenim masraflarımızı ödememizi istiyorlar. Çünkü büyüklerimiz bir kez ülkemize döndüğünde aşağılık ücretler alalım diye tüketmiyorlar varlarını yoklarını. O zaman da ver elini gurbet. Suudi Arabistan'da, Libya'da ya da Körfez ülkelerinde çalışma başlıyor. Sonuç, yöre yüksek öğrenim görmüşlerden boşalıyor. İşçiler ve köylülerden başkası kalmıyor. İsrail'in de isteği, dileği bu. İster işçi, köylü olalım, ister doktor, mühendis olalım, ruhsal durum hep aynı, sistem aynı. Aşağılanmış ruhlar, ezik yürekler, alet gibi çalışan ve hayır demek yürekliliğini gösteremeyen insanlar. Usame şaşırmıştı. İşte yeni kuşak, işte umut. Kıvılcım buradan çakacaktı. Rahatlamıştı, mırıldandı. Dünya hala iyi. Ama Adil'i, Çiftliği ve Ebu Şehade'yi anımsadı. Boğazına bir şey tıkandı. Delikanlılardan özür diledi ve Adil'i aramaya gitti. Karanlık çökmüştü. Nuvar hala havuzun yanında arkadaşıyla konuşuyordu. Salih'in adını birçok kez andı. Gözyaşları iniyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Usame kendi kendine sormadan edemedi. Nuvar Salih için mi ağlıyor? Salih'i o denli iyi mi tanıyor? Hapishaneler yüzlerce Salih'le dolu olduğuna göre öyle olmasaydı neden ağlayacaktı? Salih'i seviyor muydu? Neden olmasın? Nuvar yaşamının ilkbaharındaydı ve genç Salih'i herkes tanıyordu. Neden olmasındı? Annesinin duyacağı düş kırıklığını düşünmeden edemedi. Alaycı bir şekilde gülümsedi, ana kapıya götüren basamakları hızla indi. 13. Bölüm. Adil iki kadeh içti. Toprak ayaklarının altında kaymaya başlamıştı. Toprak ayaklarının altında kaymaya başlayınca yeryüzünde her şey dalgalanır. O zaman durağan olana tutunmaya çalışırsın. Ama durağan olan da sallanır, boğulursun. Olayların dibinde batıp gidersin. Günlerin akışı içinde yosunlar gibi köksüz olaylara gömülürsün. Su yosunları ve yumuşakçalar gibi yapış yapış vıcık vıcıklar. Kusmak istersin. Git elim radyoya. Bırak sarsın her yanımı efsaneler. Zafer ve kahramanların öyküleri. O zaman tüm halk boğulur. Olayların dibinde batıp gider. Radyo umut marşı söyleyip durur. Özgürlük umudu. Yeniden doğuş umudu. İnsancıl mutluluk. Mutluluk mu yoksa kuruntu mu? Ya da çıplak gözle görünmeyen aylalar mı? Ve gözler miyop, yürek bin acıyla dolu, eller bin kelepçeyle bağlanmış. Radyo umut marşı söyleyip durur. Özgürlük umudu, yeniden doğuş umudu, insancıl mutluluk. Mutluluk mu yoksa kuruntu mu? Ya da çıplak gözle görünmeyen aylalar mı? Ve gözler miyop, yürek bin acıyla dolu, eller bin kelepçeyle bağlanmış. Böbrek çalışıyor ya da çalışmıyor. Salonda bir adam Arapların hareketlerini tumturaklı bir havayla okuyor. Sabır dua üstüne dua ediyor. Çirkefe gömül ey ülkem, dayan ey halkım acıya. Göz görür ama kol kısadır. Çaresizliği ifade eden bir Arap atasözüdür. Ve el kanıyor ve şeker hastalığı yaranın kapanmasını engelliyor. Kocaman evin her yanını tozlar kaplıyor. Ailenin görkemi yıkılıyor. Yalanın maskesi aşağı indiriliyor. Mutsuzlukta eşitiz. Usame kapının önünde bekliyordu. Adil gel, seninle konuşmak istiyorum. Yer hep kayıyordu. Yüzeydeki tüm nesneler dalgalanıyordu. Adil dikkatini toplamaya, bu denli serin bir akşamda kapı önünde bekleyişin gizini keşfetmeye çalıştı. Konyağın etkisiyle kekeledi. Nuvar beni bekliyor. Usame kararlı bir tavırla kolundan tutarak onu çekti. Geliyorsun. Nuvar melek gülümseyişiyle kapıdaydı. Yüreği tam bir umutla doldu ve mutlak olan her umut saflıktır. Kapalı mağazaların önünden geçtiler. Nablus'un soğuk ve nemli gecesi ikisinin de ciğerlerine doldu. İlkbahar hala kış gibiydi. Issız sokaklar çamur içindeydi. İnsanlar uyuyordu. Devriye otomobilleri sürekli çaresizliği anımsatıyorlardı. Ebu Sabır'ın parmakları kesildi. Ebu Sabır mahvoldu. Bu sözcükleri duyuyor musun? Çınlıyorlar. Bir vadinin derinliklerinde güm güm eden davul gibi kulakta çınlıyorlar. Ölümden daha çok anlam ifade ediyorlar. İşgalden daha çok. Özgürlük mü? Hangi özgürlük? Kadir gecesi için gökyüzünün yarılmasından daha uzak bize. Kadir gecesinin ne olduğunu kim anlatacak sana? Melekler ve ruh oraya iniyorlar. Melekler gülümsüyor. Nuvar da gülümsüyor. Gelecek için, bilinmeyen için. Mutlak mutluluktaki tüm umutlar safçadır. Petrol parasıyla kendinden geçmiş bu genç ne istiyor? Usame bir an kararsız kaldı. Bugün çiftliğe gittim ve yaşlı adamla köpekten başkasını bulamadım. Şimdi savaş başlayacaktı. Bekleniyordu. Yeni olmayan bir savaştı bu. Trajedi her gün yeniden başlıyordu. Ebu Sabır'ın acısını unutturacağı umuduyla onun yüreğini şenlendirmek için eğlenceli bir öykü anlatabilseydi. Ama savaş durmayacak artık. Tıpkı inancın durmayacağı gibi. Neye inanç? Ya yosunları ne yapmalı? Ya bekleyen dokuz boğazı? Yeni bir filtre gerektiren böbrek cihazını? Adil duvara yaslandı ve kusmaya başladı. Alkol ve safra kokusu yükseldi. Sokağın zeminini bastonuyla yoklayan yaşlı bir adam geçti. Mağazalardan birinin önünde titreşen ışık aksi dışında her yan karanlık içindeydi. Adil koluyla ağzını sildi. Gözyaşları sessizce akıyordu. Birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yaptığımın mücadeleyle hiçbir ilgisi olmadığına ve savaşın belirli kuralları olduğuna inandır beni. Öteki yanıt vermedi. Kötü kokudan kaçmak için kafasını çevirdi. Adil kusmaya devam etti. Sendeleyerek yürüdü. Ya bağırsakların savaşı, onu kim sürdürecek? Kendi kendine konuşuyordu. Yanıt aramıyordu. Özgürlüğün sürgünde dayanılan açlığı gerektirdiğine inandırırsan beni, hayatımı veririm sana ve açlıkta mutluluk olduğuna. Hayatımı veririm buna inandırırsan beni. Demek orada çalışıyorsun. Bir kadın istiyorum. Bir yerlerde bir gün bana kapıyı açacak, acımı ve arzumu dindirecek bir kadın. Çok mu içtin? Hayır, iki kadeh. Üç, dört. Ben biliyor muyum ki? Ne zamandan beri bu haldesin? Günlerdir, haftalardır, kuşaklar boyunca. Ben biliyor muyum ki? Yaşlı adamın en çok sevdiği, Usame'nin hala kulaklarında çınlayan formüldü bu. Ben biliyor muyum ki? Ben biliyor muyum ki? Usame üzülmüştü. Sen bilmiyorsun, o da öyle. Kim biliyor öyleyse? Adil kafasını kaldırdı. Ay gökyüzünde gizlenmişti. Ona sor. Ya sorunu kim çözümleyecek? Sevgili halacığıma sor. Bu bir trajedi. Gülünç. Evet, böyle. Yumruklarını sıktı. Hayır, böyle değil. Sen orada kafa çekiyorsun. Tahta barakanın içindeki bir kız ise köpekler diye bağırıyor. Ben orada kafa çekiyorum, sınırdaki tahta barakanın içindeki bir kız ise köpekler diye bağırıyor. Ebu Sabır iğrenç bir yatağa çakılmış kalmış. Gülünç, evet gülünç, böyle değil. Sen söyledin, sen söylüyorsun. Mesih zamanında değiliz, unutma bunu. Ne de timsahlar zamanında, ne de fesihler zamanında. Yatağa çakılı kalanın yüreğini şenlendirebilmem için Ebu Zeyd el-Hilali'nin öykülerini anlat öyleyse bana. Gel, kahvenin önünde burada dur. Bir kahve iç ve kulaklarını iyice aç. Bana ciddi konulardan söz etme, anlamam. İç, haydi iç. Ağır ağır yürüdüler. Nablus'un soğuk ve nemli gecesi ikisinin de ciğerlerine doldu. İlkbahar hala kış gibiydi. Issız sokaklar çamur içindeydi. Dinle, işçileri taşıyan otobüsleri havaya uçurmak için emir verildi. Dikkat et, seni uyardım. Sana karşı görevimi yerine getirdim ve vicdanımı rahatlattım. Vicdanın, ya moral bozukluğu için ne diyorsun? Ebu Sabır yetmiyor mu? Çocukları kim besleyecek? Kadınların namusunu kim koruyacak? Kadınlar dul kalırsa onlarla kim evlenecek? Yeniden evlenecek olurlarsa kocaları çocuklarını dışarı atarlar. Yetişkinler de sokaklarda sigara içerek sürünürler. Babalarının önünde sigara içiyorlar. Öyleyse babalar ne işe yarıyor? Yeni kuşağı kötü yetiştiriyorlar ve direnişin başarısını yozlaştırıyorlar. Başarı mı? İnsanı salt başarıyla mı değerlendirebiliyorsunuz? Ya zayıflığı, ya toplumun, yaşamın katılığı, kokuşmuş düzen, karşılıklı duyulan kinler. Ben kinleri unuttum çünkü efsanenin iyi yanlarından yararlandım. Ebu Şehade unutmadı. Şehade beni terk etti. Aynı tuzu ekmeği paylaştığımız halde beni yalnız bıraktı. Çocukluğumuzu anımsar mısın? Frank inciri ağacı altında nasıl oynardık anımsar mısın? Fıskiye ile inekleri sulardık. Şehade yemliğe işerdi. Anımsar mısın? Bu pis alışkanlığını da korudu zaten. Çiftlikteki her yere işedi. Benim üstüme bile. Oysa ben ona hiç kötülük etmedim. Birlikte büyütüldük. Babanın böbrekleri yıprandı ve ishale yakalanan ben oldum. Hem de ne var biliyor musun? Dün akşam gazetecilere gülünç sözler ettiğini duydum. Arapların şanı üzerine ağlıyordu. Fransız ise elinden geldiğince onu avutmaya çalışıyordu. Ona Fransız tarihinden benzer öyküler anlatıyordu. Binlerce Fransız da Hitler'in savaş fabrikalarında çalışmış. Bana inanıyor musun? Bu beni avuttu. Bugün otobüste ilk kez güldüm. Zühtü gazetedeki kadın köşesinin önerileri ve kağıt fabrikasında patlayan bir bomba üzerine garip öyküler anlattı. Kahkahalarla güldü. Usame kafasını salladı. Cesareti kırılmıştı. Bir sarhoşla konuşmak saçma. Sen kafayı bulmuşsun. Kapıdan gir. Haydi hemen odana çık ve yat. Sen kafayı bulmuşsun. Adil birkaç basamak çıktı. Durdu ve saçma sapan konuşmasını sürdürdü. Her yerde böyle değil mi? Bazılarımız direnişten sarhoş, ötekiler savaş başarılarından, biz de böbrek koliklerinden, böbrek kolikleri korkunç, doğum sancılarından daha berbat. Hiç olmazsa doğum sancılarının arkasından doğum oluyor. Sancısı olan bizleriz, acısı olan sizler ve bizi doğurmamakla suçluyorsunuz. Niye doğuracağız? Bu kutsal ırmak biz doğurmadan doğurur muydu bizi? Çirkefe bat ey ülkem, binlerce yosun kaplasın her yanını. Bir de haydi, barış olsun ülkede diyelim. Biz de barış olsun dünyaya diyelim. 4. ayrımın sonu, sayfa 73.